Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 26 Haziran 2020 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Nuri Göktaş var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 9.55'e kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 9.55'e kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. TV24 editörü Serdar Ermiş telefonda konuğumuz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Serdar Ermiş'le birlikte değerlendireceğiz. Ve programımızın geri kalan kısmında RUSEN, Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuz olacak. Haftanın ardından yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti "Soframız zehirlendi mi?" Bayer'in kanser iddiaları yüzünden 11 milyar dolar tazminat ödeyeceği rant da Türkiye'de de kullanılıyor. Uzmanlar ilaç yerine biyolojik mücadele uyarısı yaparken ülkeler yasak istiyor. Bayer, yabani otlara karşı kullanılan Roundup isimli ilaçta bulunan glifosatın kansere yol açtığı iddiasıyla şirket hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan davalardan vazgeçmeleri için davacıların %75'i ile anlaştı. Bayer, anlaşmalar karşılığında 10.9 milyar dolar ödeyecek. Ülkelerin yasaklamaya çalıştığı glifosat içeren ilaçlar bir yandan da tüm dünya çiftçileri tarafından tercih ediliyor. Ekili olmayan alanlardaki otları kurutmak için kullanılan bu ilaçlar bağda bahçede ottan kurtulmak için de tercih ediliyor. Bir fındık üreticisi normalde yaban otlara, dikenlilere kullanılması gerekirken insanlar ot biçmek zor olduğu için arazinin tamamına da bu ilacı uyguluyor dedi. Pamuk ekim alanlarının etrafındaki otlar da benzer ilaçlarla yok ediliyor demiş Milliyet gazetesi. İdlib'de hedef 50 bin ev başlığı var. Afat'taki İdlib istişare toplantısında "Bir aradayız, İdlib'in yanındayız" kampanyasında bugüne kadar 717 milyon 63 bin 102 lira yardım toplandığı açıklandı. İdlib'de inşa edilen briket ev sayısı 10.762'ye ulaştı. Hedef 50 bin olarak belirlendi. Toplantıya telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan da 50 bin konutta biz söz vermiş olalım dedi. Barolarla ilgili planlanan düzenlemelerin detaylarını açıklamış Milliyet. İşte yeni baro teklifi diyor gazete. AK Parti ve MHP'nin barolar teklif taslağında Ekim ayının ilk haftasında tüm barolarda baro başkanları ve yönetimleriyle Türkiye Barolar Birliği delege seçimlerinin yapılması öngörülüyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve yönetim seçimi de Aralık 2020 2020'de yapılacak. Düzenleme aynen yasalaşırsa 5000'den fazla avukat bulunan illerde asgari 2000 avukatla ayrı baro kurulabilecek diyor gazete. İkinci pakette 22 maddeye kabul hemen yandaki haberin başlığı. Mecliste ikinci yargı paketinin 22 maddesi kabul edildi. Buna göre yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması halinde duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli yapılacak. Tanığın, bilirkişinin veya uzmanın ses ve görüntü yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesi için tarafların rızası gerekecek diyor gazete. Bir de koronavirüs salgını ile ilgili haberi aktaralım size Milliyet gazetesinden. Dünyada vaka 10 milyona koşuyor demiş Milliyet gazetesi. Koronavirüs salgını Orta ve Güney Amerika'da hızını artırdı. Dünyada 9.6 milyondan fazla kişiye bulaşan virüs son 24 saatte Brezilya'da 1185, Meksika'da 947 can aldı. Orta ve Güney Amerika'daki ülkelerde korkutucu bir artışla karşı karşıyayız diyen Dünya Sağlık Örgütü küresel olarak oksijen sıkıntısı yaşandığını duyurdu. Hürriyet gazetesinde sıra. Hürriyet gazetesinin manşeti Badana mı değil mi? Kastamonu'daki 500 yıllık Nasrullah Kadı Camisi'nde restorasyon sırasında bazı eserlerin üzerinin boyandığı iddia edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü iddiaları reddetti. 2016'da tamamlanan restorasyonda ünlü hattat Ahmet Şevket Efendi'nin süslemeleriyle hatlarının kaybolduğu iddiası sosyal medyada tartışma yarattı. Hattat Mustafa Bektaşoğlu, "Çocukluğumdan beri ilham aldığım, tarihini araştırdığım bu camiden içeri girdiğimde gözyaşlarımı tutamadım," dedi. Mimar Sinan Genim ise eleştirileri haksız bulduğunu belirterek restorasyon dışı kalan işlerin tarihi değeri olmadığını belirtti. Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, "Tüm hatlar, konumları ne olursa olsun sadece temizlenmiş ve özgün haliyle bırakılmış olup mevcut hiçbir hat yazısı kaldırılmamıştır," açıklamasını yaptı. Evet, 65 yaş üstüne tatil izni başlığı var. Daha önce tek yönlü seyahat izni verilen 65 yaş üstündekilere tatil izni de çıktı diyor Hürriyet gazetesi. Tatile gidecek olan 65 yaş üstündekiler Alo 199 veya E-Devlet üzerinden turizm amaçlı seyahat izin belgesi alacak. Gidecekleri yerle ilgili otel rezervasyonu ya da kiralık ev sözleşmesi gibi bilgiler sisteme yüklenecek diyor Hürriyet gazetesi. Bu arada Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın açıklamaları var. 65 yaş üstü vatandaşlar için özel alanlar tanımlanarak banka, alışveriş merkezi gibi yerlere gitmeleri için özel zamanlar belirlenmesi önerisinde bulunmuş Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Beşiktaş'ta iki futbolcuda korona çıktı başlığı var. Beşiktaş'ın futbol A takımında iki futbolcuda koronavirüs çıktı. Kulüp futbolcuların takip ve tedavi sürecinin başladığını duyurdu diyor gazete. Bir de ekonomiden bir haber var. Faiz 8.25'te kaldı demiş Hürriyet gazetesi. Merkez Bankası geçen Temmuz'dan beri sürdürdüğü faiz indirimlerine ara verdi ve faizi 8.25'te sabit tuttu. Sabah gazetesinin manşeti CHP'den inanılmaz rant skandalı, emsalsiz vurgun. 1,5 emsal ruhsatlı dev inşaat projesine CHP'li Büyükçekmece Belediyesi usulsüz olarak 2,5 emsal verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi reddetti. Seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçince rant katlandı demiş Sabah gazetesi. Gül İnşaat 2019 yılında Beykent'te 30 bin metrekarelik alanda bir projeye başladı. Bölgede emsal 1,5 olmasına rağmen Büyükçekmece Belediyesi Belediyesi yetkisini aşıp ruhsatı 2,5 emsale çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise emsal artış başvurusuna izin vermedi. Son yerel seçimde Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçince şirket 2,5 emsal üzerinden inşaata devam etti. Gül İnşaat'ın 1,5 emsale göre hazırladığı makette 3 blok varken emsal artışıyla projeye 2 kule daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şikayetleri sümenaltı edince kaçak proje bitme aşamasına geldi demiş Sabah gazetesi. Yeni Şafak gazetesinde sıra. Yeni Şafak gazetesinin manşeti: mesaj yine Girit'ten, Atina'ya çok sert tepki. Fransa'yı da yanına alarak Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hedef alan Atina'ya çifte mesaj verildi. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'a Türkiye'yi kendi kıyılarına hapsedebileceğini rüyasından uyan derken, donanma da Girit'in güneyinde yeni bir tatbikat için Navtex yayımladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy'un sözleri: Türkiye Doğu Akdeniz'de istikrarı baltalıyor diyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a da cevap oldu. Aksoy, Dendias'ın Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell ile Türk-Yunan sınırında bu açıklamayı yaparak Atina'nın mültecilere yönelik ihlalleri de örtbas etmek istediğini söyledi. Türkiye'nin Yunanistan'a karşı bir diğer adımı da Girit'in güneyinde yeni bir tatbikat için Navtex yayımlamak oldu. Türk Deniz Kuvvetleri Navtex kodlarını etkin, saygın ve caydırıcı olarak belirledi. Donanmalar Navtex yayınlayarak eğitim ve tatbikatlarını duyuruyor ve bu deniz sahalarına girilmemesi için uyarıda bulunuyor demiş Yeni Şafak gazetesi. Hemen yanda MİT 170 rehineyi kurtardı başlığı var. MİT sadece terörle mücadelede değil, rehine operasyonlarında da önemli başarı sağladı. 2009'dan bu yana terör örgütlerinin elindeki 170 kişi kurtarıldı. Teşkilat bu süre içerisinde 138 Türk'ün ailesine dönmesini sağlarken 32 yabancının kurtarılmasında da rol aldı. Yabancılar arasında İngiltere, Hollanda, Lübnan, Fransa, Rusya, Kosova, Belçika, Japonya, Irak, Cezayir, Malezya, Dağıstan, Güney Afrika ve İtalya vatandaşları bulunuyor demiş Yeni Şafak gazetesi. İdlib'e 50 konut yapacak başlığı var. AFAD'da düzenlenen sivil toplum kuruluşları İdlib istişare toplantısına telefonla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib için 50 konut sözü verdi. İçişleri Bakanı Soylu'nun 20 konut sözü olduğunu hatırlatan Erdoğan, 50 konutta biz söz vermiş olalım, bu 50 konutumuzla biz de oraya inşallah katkıda bulunalım dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son gazetemiz Akşam gazetesi olacak. Akşam gazetesinin manşeti: kanserojen tarım ilacı için tarihi tazminat 11 milyar dolar. Alman ilaç devi Bayer, kanserojen glifosat içeren tarım ilacı yüzünden kansere yakalanan 125 bin Amerikalı ile 10.9 milyar dolara anlaştı. Türkiye'de ilacı incelemeye aldı diyor gazete. Bayer, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketi Monsanto'nun ürettiği ot kurutan ilaç Roundup'a karşı açılabilecek davalar içinde 1.25 milyar dolar ayırdı. Amerika Birleşik Devletleri ilacı yasaklamadı. Avrupa Birliği de lisansını 5 yıl uzattı. Ancak Avusturya ve Lüksemburg glifosatlı ilaçları yasakladı diyor gazete. Roundup'un Türkiye'de de satışta olduğunu söylüyor. Ancak Tarım Bakanlığı geçen yıl üniversitelerden rapor istedi. Değerlendirmeler ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davalar dikkate alınarak yasak gündeme gelebilir diyor gazete.
Ankara'da gündemde neler var?
Müzik Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Muhabirimiz Mustafa Seçen hattımızda bizi bekliyor. Mustafa Seçen, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Tabii. Siyaset başlığıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16.30'da bir programı olacak. Erdoğan video konferans yöntemiyle gençlerle bir buluşma gerçekleştirecek ve bu program Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek. Diğer yandan saat 14.30'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yine külliyede bir programı var. Dijital Türkiye ve bürokrasinin azaltılması 2020 yılı toplantısına katılacak. Bizler de takip ediyor olacağız. Öte yandan manşetimize baktığımızda bugün Jandarma Genel Komutanlığı davasında karar günü. Önemli bir davada son aşamaya gelindi. 15 Temmuz gecesi o şiddetli çatışmaların da yaşandığı ve 9 şehidin verildiği Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin davada sanıkların son sözleri alındı ve artık bugün de karar verilmesi bekleniyor. Ve yine geçtiğimiz günlerde darbecilerin pusu kurduğu Turgut Arslan basından vurularak gazi olmuştu ve en sonunda Cumhurbaşkanı baş danışmanı olarak atanmıştı. Onun da davaya katılımı bekleniyor. Bugün o davayı arkadaşlarımız takip ediyor olacak. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde genel başkanın bugün bir medya programında bir gazetecinin sorularını yanıtlayacak ve yine CHP sözcüsü Faik Öztürk da bir basın toplantısı düzenleyecek. Yine MHP'nin gündemine baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün genel merkezde milletvekilleriyle bir araya gelecek ve yeni sürecin değerlendirilmesi yapılacak. Son olarak şu başlığı da vermek istiyorum. Yükseköğretim kurumları sınavı biliyorsunuz yarın son gün nasıl geçirilmeli, bununla ilgili bir haber hazırlayacağız. Biliyorsunuz on binlerce öğrenciyi yakından ilgileniyor. Yükseköğretim kurumları sınavı bu hafta sonu yapılacak. İki bölümlü bir sınav ve ikincisi pazar günü gerçekleştirilecek. Ve sınava artık sayılı saatler kaldı. Bununla ilgili de gün boyunca TRT Haber'de sınav öncesi neler yapılmalı, öğrencilerle ilgili program nasıl olmalı, gün boyu da haberlerimiz olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
Mustafa Seçen, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Unutmayın, koronavirüs belirti veren bir hastalıktır. En çok karşılaşılan belirtiler, ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, kuru öksürük ve nefes darlığıdır. Koronavirüsten korunmak için ne yapabiliriz? Ellerimizi en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayalım. Su ve sabunun bulunmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanalım. Yıkanmamış ellerle ağız, burun ve gözlerimize dokunmayalım. Hasta insanlarla temastan kaçınalım. Öksürme veya hapşırma sırasında ağzımızı ve burnumuzu tek kullanımlık kağıt mendille kapatalım ya da dirsek içini kullanalım. Kalabalık yerlerde bulunmamaya çalışalım. Bu virüsün ilacı henüz yok ama korunma yolları var. Hastalığın en iyi ilacı hastalığa yakalanmamaktır.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi değerlendireceğiz. Telefon attığımızda TV24 editörü Serdar Ermiş bizlerle birlikte. Günaydın Serdar Ermiş, hoş geldiniz programımıza.
Günaydın, hoş bulduk.
Evet, sizinle gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Gündemin önemli maddelerini konuşacağız. Tabii gündemin en önemli maddesi yine bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını. Koronavirüs ile ilgili ülkeler normalleşme adımları atıyorlar ama bir yandan da hastalıkla ilgili tüm dünyada bir yükseliş olduğu bilgisi var. Dünya Sağlık Örgütü uyarıyor. Türkiye'de de normalleşme adımları var. Dün Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalarda biraz tedbirlerin azaldığı, vakaların sayısının arttığı bilgisini verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve dikkatli olması konusunda vatandaşları uyarıyor. Neler söyleyeceksiniz son durumla ilgili?
Şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Dünya ve Türkiye'de dahil olmak üzere artık normalleşme süreci dediğimizin sürecin adı aslında bir anlamda da koronayla birlikte yaşamayı öğrenme dönemi diye adlandırmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten de öyle. Artık dünya, Türkiye'de dahil olmak üzere insanlar koronayla birlikte, korona hayatındayken yaşanması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Çünkü hayat devam ediyor. Bir yandan ekonomik kaygılar var, bir yandan psikolojik kaygılar var. Tüm bunlar bir şekilde hayat devam ediyor. Dolayısıyla artık biz koronayla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ne zamana kadar? Aşı, ilaç, bu tür tedavi bulununcaya kadar bununla yaşamamız gerekiyor. Çünkü 3 ay, 4 ay, belki de 6 ay bir süre boyunca tüm dünya bir izole bir hayat sürdü ama artık bu dediğimiz dönem bitmek zorunda. Herkes açısından bitmek zorunda. Çünkü başka sorunlar bu sefer başkasına yaşamaya başlıyor. Dolayısıyla artık biz bu dönemde koronayla birlikte yaşamayı öğreniyoruz. Hani vaka sayılarındaki dalgalanma, küçük artışlar bu dönem için normal. Şöyle bakmak lazım. Çünkü artık biz dışarıdayız. Daha önce neydi? Evlerimizden çıkmıyorduk. Belli dönemlerde sokağa çıkma kısıtlamaları vardı. Ve dışarıda mümkün olduğu kadar birbirimize temas etmiyorduk ve o dönemde bile bu vaka sayıları daha üstteydi. Ama şimdi normalleşme başladı, insanlar işlerine gidiyor, hayat normal seyrine dönme eğiliminde, işte tatiller başlıyor, turizm açılıyor, ulaşım açılıyor yavaş yavaş kontrollü olarak. Tüm bunların olduğu bir dönemde böyle bir dalgalanmanın yaşanmasını ben normale karşılıyorum açıkçası. Ama şu çok önemli, tedbirlere uymamız önemli. Tedbirlere uyduğumuz sürece bu hayattaki normalleşmeye rağmen vaka sayılarının azalacağını hem uzmanlar söylüyor hem de gidişat onu gösteriyor. Dolayısıyla tedbirlere uymak çok önemli. Buna uyguladığımız sürece aşağı ineceğiz. Hani artık niye sokağa çıkmak kısıtlama uygulanmıyor gibi şeyleri bırakıp niye bu tedbirlere uymuyoruz deyip birbirimize uyararak bu tedbirlere artık gerçekten herkes uyması gerekiyor. Bu koronavirüsün tedavisi veya aşısı bulununcaya kadar, ilacı bulununcaya kadar bu şekilde artık bir yandan hayatımızı sürdürüp bir yandan da korona tedbirlerini ciddi bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Yani bu dalgalanma benim görüşümce bu hayatın normale dönmesi, normal seyrine gelmesinden kaynaklı bir dalgalanma ve bu da öngörülebilir ve makul seviyelerde çok da büyük bir şey olmadı. Dolayısıyla ben normal karşılıyorum. Daha fazla tedbirlerimizi uygularsak daha da aşağı ineceğine inanıyorum.
Evet, tabii ki şimdi önümüzde hemen hafta sonu yüksek öğretim kurumları sınavı var. Onunla ilgili hem öğrenciler, aileleri heyecan içinde hem yapılan hazırlıklar var. Bir de 65 yaş üstü vatandaşlar için tatil izni çıktı, bilgisi var. Daha önce tek yönlü gidiş için izin vardı ancak artık tatile de gidebilecekler. Yavaş yavaş bu konuda da adımlar atılıyor. Öncelikle hafta sonu için neler söylersiniz yapılacak sınavlar için, sonra da 65 yaş üstü vatandaşlarımız için?
Az önce de söylediğim gibi hayatın normale dönüşü, normalleşmesi, koronavirüsle birlikte yaşama durumunun bir tezahürünü yapacağız. Geçen hafta LGS vardı, bu hafta da aynı şekilde yüksek öğretim kurumları sınavını koronavirüs varken gerçekleştireceğiz ülke olarak. Dolayısıyla artık bununla yaşamayı öğreniyoruz. Sınava girmeyi öğreniyoruz. Geçen hafta ilk provasını yaptık. Çok
başarısız bir sınav geçirdiğimizi de düşünmüyorum ben açıkçası. Ama tabii hani istenmeyen dönüşler yok muydu? Vardı. Ondan ders alarak hani aynı şey geçerli aslında. Tedbirleri sokakta hayatımızda nasıl tedbir alıyorsak bu şekilde de almamız lazım. Özellikle çocuklarını bekleyen heyecanlı aileler, hani onların psikolojilerini de anlıyorum. Ama o mesafeye dikkat etmeleri gerekiyor, maskeye dikkat etmeleri gerekiyor. Çok önemli bir şey. Hepsine çok başarılar diliyorum sınava gelecek öğrencilere. Bu yıl işte koronavirüs nedeniyle 30 dakika ek süre de verildi yarınki test için. Dolayısıyla o psikolojiden sıyrılmak lazım. Hani tam olarak sıyrılmak mümkün olmasa da artık biz bununla yaşamayı öğrendik. Neredeyse Mart ayından sayarsak 3 aydır hayatımızda ve hayatın her bölümünde etkilemiş durumda ve hayatımızı artık ona göre planlar olduk. Yolda yürüyüşümüze kadar, yaptığımız spora kadar, çalıştığımız işe kadar artık koronavirüsle hayatımızı planlıyoruz. Yaptığımız tatil de bunlardan biri tabii ki. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bu şekilde tatile gidebilecek olmaları da normalleşme adımlarının bir tezahürü. Onlar da çünkü bunu hak ediyor. Çok bunaldılar. Özellikle en mağdur, mağdur demeyelim de en çok böyle evlerine kapatan, dışarıya çıkamayan, bunalan diyelim, psikolojik olarak etkilenen kesim artık onlardı. Onlar da artık son tedbirlerin kapsamındaki son kişiler olarak böyle bir imkan tanındı. Onlar da dikkat ederlerse kendilerine, bu temas etmemeye, maske, mesafe, her şey dönüp dolaşıp tedbirlere geliyor. Ne konuşursak konuşalım, karşımıza bunlar çıkıyor. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece biz bu virüsle mücadele ederek gerçekten etkin bir şekilde yapmış olabiliriz. Şuna da düzenini almak lazım. Örneğin trafik kazalarını ele alalım. Günlük vefat sayılarına baktığımız zaman aşağı yukarı koronayla aynı. Şu anki seviyelerden bahsediyoruz. Ölü yaralı sayısına vaka sayısı gibi ve vefat sayısı gibi görürsek aslında trafik kazalarından çok bir farkı olmayan seviyelere getirdik biz bunu. Tüm aldığımız, uyguladığımız önlemler ve tedbirlerle. Trafik kazalarıyla mücadele ve şu anda mesela hiç aklımızda yok, gündemimize gelmiyor. Günlük 20'ye yakın insan ortalama, son 10 yılın ortalamasını söylüyorum. Bu trafik kazalarında vefat ediyor. Dolayısıyla koronavirüsle sayılar, vaka sayıları, vefat sayıları da artık çok ciddi düşüş şeyine getirdik ülke olarak. Biraz daha bu tedbirlere dikkat edersek daha da aşağılarına ineceğini düşünüyorum. İnşallah öyle olur önümüzdeki
süreçte. Peki, tabii bir yandan ülkenin gündemi, siyasetin gündemi de son derece hareketli. Parlamento'da çalışmalar yapılıyor. Orada önümüzdeki günlerde ne tür bir yoğunluk yaşanacak onu sizden öğrenelim.
Şu anda yargı paketi görüşülüyor zaten. Önümüzdeki günlerde de bayolara ilişkin düzenleme meclisin gündeminde olacak. Mecliste bir yandan da koronavirüs vakaları var. O yüzden tedirgin bir çalışmalar çok dikkatli, tedbirlerince artırılmış durumda. Bu şekilde sürdürülüyor. Barolarla ilgili düzenleme görünüyor. Önümüzdeki günlerin gündemi olarak. Ona işinde son teklif ve son şekli verilmek için görüşmeler sürüyor. Muhalefetli iktidar arasındaki görüşmeler, AK Parti arasındaki, MHP arasındaki görüşmeler bir yandan devam ediyor. Türkiye için en iyi sistem kurulmaya çalışılıyor. Çünkü artık gerçekten böyle bir sisteme ihtiyaç var Türkiye'de. Dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığımızda da zaten benzer sistemlerin uygulandığını görüyoruz. Amerika, Fransa, İngiltere, hatta ihtisaslaşmış paraları bile görüyoruz tüm dünyada. Dolayısıyla artık Türkiye'de de böyle tek tip baro yerine böyle çok sesli, demokratik kültürün daha fazla olduğu, muhalefetin sesinin daha çok duyulduğu bir baro sisteminin gelmesi gerekiyor Türkiye'ye. O da önümüzdeki günlerde bu teklife olgunlaşmasıyla muhalefetin ve AK Parti'nin MHP'nin görüşmeleriyle gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bekliyoruz sürece önümüzdeki günlerde parlamentonun gündemine girecek zaten.
İkinci yargı paketiyle ilgili 22 maddenin kabul edildiği bilgisi var mecliste. Onun ayrıntıları neler?
Yani yargı paketi son dönemde Türkiye'nin en önemli reform hareketlerinden bir tanesiydi. Birincisi de çok bir düzenlemeler getirilmişti. İkinci olarak işte aynı paketin devamı olarak aynı baro düzenlemesine paralel olarak yeni düzenlemeler geliyor. Mecliste yasalaşıyor bir yandan. Her şey bazı koronavirüsle ilgili tedbirler de ekleniyor. Hani mahkemelerin esnekliği artırılıyor. Bu konuda mahkemelere daha değişik yetkiler veriliyor. Modern hani dün teknolojinin kullanımı konusunda önemli yetkiler, işte sanal duruşmalar yapılabilmesi, işte cezaevlerinden bağlantıların artılması, bu tür yetkilerin artılması gibi önemli düzenlemeler yapılıyor. Türkiye için önemli yargının dinamikleşmesi konusunda önemli katkılar sağlayacak bu paket.
Evet, parlamentoda yaşanacak gelişmeler bu şekilde. Bir de tabii sınırımızın ötesi ile ilgili haberler var. İdlib kampanyası ile ilgili gelişmeler var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı'nda sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte İdlib istişare toplantısına katıldı diyor Milliyet Gazetesi. Orada da hem başından beri kampanyanın 717 milyon liralık yardım toplandığı bilgisi var. Bir de İdlib'e konut sözü var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla katıldı bu toplantıya ve 50 konut sözü de kendisi verdi. Bu toplantıyı sonuçlarını nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi İdlib önemli bir model olacak. O bölgedeki, Kuzey Suriye'deki tüm Türkiye tarafından düzenlenen bölgeler için. Kışı rahat geçirmeler için prefabrikliği düzeltiyorum. Biriket konut yapmaya başladı orada. Öyle bir güzel bir model uygulandı. Hem sivil toplum örgütleri hem de İçişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla. Tamamen şu ana kadar 11 bine yakın konut tamamlanmış durumda. Bu önemli bir rakam ve çok kısa bir sürede yapıldı. Temmuz sonuna kadar yani bir ay içinde 9 bin konutun daha tamamlanması hedefleniyor. Toplam 20 bin konut Temmuz ayında bitirilmiş olacak ama esas kış öncesi 50 bin konut hedefi var ve buna da ulaşılacak gibi görünüyor şu anki çalışmaların hızında. Ve tamamen yardım kuruluşları da bu konuyu organize etmiş durumda. Hepsi o bölgede belli küçük şehir, köylüler gibi böyle konutlar yapıyorlar. 1000 konutluk, 2000 konutluk yerleşim yerleri yapıyorlar ve bunları tamamen topladıkları bağışla yapıyorlar. Şu anda 40 bine yakın konut projelendirilmiş durumda. Yani kimin finansını kimin sağlayacağı falan tamamen organize edilmiş durumda. Dün de buna ilişkin bir istişare toplantısı vardı. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tüm yardım kuruluşlarının bu konudaki taahhütlerini aldı. Önünü görmek için ve her geçen gün bu bağış sayıları artıyor. Dediğim gibi 30 binden fazlası finans şeyip çözülmüş durumda. Finans sorunu çözülmüş durumda. Bunlar zaten hızla inşaat devam ediyor. Ayda 1000 komut gibi düzeltiyorum. Ayda 10 bin konut gibi bir hız var şu anda. Bu şekilde devam ederse kış öncesi 50 bin konut bitirilmiş olacak. Ortalama aileyi 4-5 kişi olarak hesaplarsak yaklaşık 250-300 bin kişinin kışı sıcak bir şekilde geçirmesi anlamına geliyor. Bu çok önemli bir rakam. Aynı zamanda dünyada da aslında sığınmacılar için ve evsiz kalan insanlar için çok önemli bir model olacak bu kampanya. O açıdan önemsiyorum. Süleyman Soylu kendi bağışını da açıkladı. 20 bağış, 20 konut kendi yaptıracağını söyledi. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şekilde 50 konutla bu kampanyaya desteğini sundu ve aynen arka örnek oldu. Bundan sonra bağışların daha da hızlanmasını hızlanacağını düşünüyorum. Çok önemli bir kampanya bu. Çok örnek bir organizasyon. Zaten buradaki edinilen tecrübeler muhtemelen diğer Kuzey Suriye'deki diğer yerleşim yerlerinde de uygulanması muhtemeldir. Oradakileri çadırdan kurtaracak, sığınmacıları çadırdan kurtaracak ve ne zaman biteceği belli olmayan bu savaşın yaralarını bir nebze kapatacaktır.
Evet, gazetelerde yer alan gündem maddeleri ana başlıklarıyla böyleydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben de teşekkür ederim.
İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalınız. TV24 editörü Serdar Ermiş konuğumuzdu.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu bölümünde RUSEN, Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz'la sohbet edeceğiz. Haftanın ardından yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Profesör Doktor Salih Yılmaz telefon attığımızda bizlerle birlikte. Hocam günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar Arzu Sürtuğan.
Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Yine bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Haziran ayını da sonlandırıyoruz ama dünyadaki, Türkiye'deki gelişmeler tüm hızıyla devam ediyor. Libya odaklı yaşanan sıcak olaylar tüm dünyanın gündemine oturmuş vaziyette. Libya ile başlayalım. Şimdi Libya ile ilgili Fransa'nın tutumu ön plana çıkıyor. Fransa'nın Libya'ya, Libya konusunda Türkiye'ye yönelttiği suçlamalar var. Ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklamalar var. Hem ateşkesin sağlanması için Halife Hafter'e destek veren Fransız yönetimini eleştiriyor İbrahim Kalın. Hem de Hafter'in Libya'yı ciddi zarara uğrattığını söylüyor. Libya'daki Fransa stratejisi nedir? Neyi hedefliyor? Onu sorarak başlayalım.
Şimdi tabii Arzu Türkdoğan, Libya'da baktığımız zaman 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan bu yeni dünya düzeni içerisinde, ki bunun içine 1. Dünya Savaşı'nı da katabiliriz, Fransa yaklaşık 100 yıldır Libya'yı sömürüyordu. Başta petrol olmak üzere yine Libya'yı da Kuzey Afrika'daki sömürgelerinden elde ettiği ham maddeyi taşımak için bir araç olarak kullanıyordu. Mesela Cufra üstü baktığımız zaman Fransa'nın en büyük uranyum ihtiyacının doğrudan transit olarak kullanıldığı bir üstü. Şimdi burada tabii Fransa'nın Libya'nın istikrarı için bir şey yaptığını görmüyoruz. Özellikle 2011'deki NATO müdahale sırasında Libya paramparça edildikten sonra Fransa daha çok yine bu eski tarihi hastalığına bir şekilde uygun davranarak bölgeyi istikrarsızlaştırmaya devam etti. Ama Türkiye'nin ulusal mutabakat hükümetiyle birlikte anlaşması ve Hafter'in artık gerçekten Libya için bir seçenek olmadığını anlaşılması Fransa'yı biraz gerdi diyebiliriz. Çünkü Fransa Hafter üzerine yatırım yapmıştı ve ulusal mutabakat hükümetiyle de çok fazla ilişkisi olduğunu söyleyemeyiz. Bir de tabii Türkiye'nin devreye girmiş olması, bölgeyi artık Libya halkına yeni bir umut oluyor olması Fransa açısından çıkarlarına uygun gözükmüyor. Çünkü Suriye'den sonra Fransa Suriye'de de önemli atılımlar yapmıştı biliyorsunuz. Lafarge beton çimento fabrikası üzerinden PKK'ya, terör örgütüne birçok faaliyette bulunmuş. Hatta bizim sınırımızda Afrin başta olmak üzere bölgede tünellerin yapılması konusunda Fransa'nın yardımları gündeme gelmişti. Ve Suriye'de Rusya-Türkiye işbirliği, İran işbirliği diyebiliriz ki Astana süreci Fransa'yı tamamıyla denklemin dışına itti. Aynı şeyin Libya'da da olacağını düşündüğü için bir şekilde Fransa gerginleşti. Şimdi daha önce dikkat edersek Hazreti Sultan bundan bir ay önce Fransa'nın çok fazla sesi çıkmıyordu. Ama görüyoruz ki artık Fransa Amerika Birleşik Devletleri'ni devreye soktu. Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'nin kısmen Libya'da anlaştığını söyleyebiliriz. İşte Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden devreye girmeye çalıştı. Mısır üzerinden devreye girmeye çalıştı. Ama bunların hiçbirisinin Libya için fayda etmeyeceğini anladığı için şimdi Macron doğrudan kendisinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bir de o kadar çok büyük bir handikap ya da ne bileyim açıklamalar var ki bu açıklamalarda işte diyor ki Türkiye bir NATO ülkesi ve NATO ülkesi olarak Fransa'yı tehdit ediyor. Yani orada siz zaten Türk donanmasına tacizde bulunmuşsunuz ve Türk donanması da kendisini bir şekilde korumuş. Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Yani Fransa'nın yaptığı açıklamanın gerçekte hiçbir açıklaması yoktur bağlamında. Evet. Bir de siz bundan bir yıl önce NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demiştiniz. Şimdi çıkıyorsunuz Türkiye NATO üyesi ülkesi olarak işte Akdeniz'de bir tehdit oluşturuyor. Bakın tarihte de Fransa'nın aslında NATO'ya karşı bir antisempatisinin olduğunu, yani NATO'yu güçsüzleştirmek, NATO'yu devre dışı bırakmak için faaliyetleri olduğunu, hatta bir dönem NATO'dan askeri kanadından ayrıldığını biliyoruz ki daha sonra Türkiye ikna edilerek tekrardan geri dönmek istedi ve Türkiye buna onay vermişti. Evet. Şimdi baktığımızda Avrupa Birliği'nin içinde düştüğü kriz, Fransa'nın bundan ayrı bir şekilde, Avrupa Birliği'nden ayrı bir şekilde daha büyük bir kriz var. Yıllardır devam eden sarı yelekle protestoları bir türlü dinmedi. Ekonomisi gerçekten çok kötüye gidiyor. Ve bu ekonomisini düzeltmek için bölgede özellikle Orta Doğu'da petrol ve doğalgaz üzerinden ya da diğer ham madde üzerinden bir sömürgecilik faaliyeti yapmaya çalışıyor ki dengelesin. Ama Türkiye faktörü Fransa'nın tüm hesaplarını bozmuş gibi. Evet. Ama şöyle de bir durum var. Belki Fransa'nın devreye girmesi, Fransa'nın artık gerçekten o gizlendiği sesini çıkarıyor olması, hı hı, NATO açısından da büyük bir şans. Çünkü Türkiye gerçekten artık NATO'nun etkili olması bağlamında, Libya'da özellikle etkili olması bağlamında eline bir koz geçirmiş durumda. Yine Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir biliyorsunuz Trump ABD Başkanı, hem Almanya lideri Merkel hem de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u eleştiriyordu. Yani Avrupa Birliği'nin istikrarsızlığında, NATO'nun işte etkisizleştirilmesinde bu iki liderin rolü çok büyük ve bunlar Rusya ile işbirliği yapıyorlar gizliden. Ama NATO üzerinden bir şekilde politika üretmeye çalışıyorlar diye. Evet. Gerçekten doğru çıktı Trump'ın ifadeleri. Yani bu iki liderin NATO'yu etkisizleştirmeye çalıştığı görülüyor. Evet. Ama bu durum Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında işbirliğinin kapılarını araladı diyebiliriz. Hı. Özellikle Fransa'nın ortaya çıkmasıyla birlikte dün biliyorsunuz işte Graham'ın açıklamaları vardı. Yine Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli konularda bir takım görüş birliğindeyiz. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Libya konusunda bir takım derin anlaşmalar olabilir. Yeni bir ufuk perspektif ortaya koyuyoruz bağlamında. Yani
Fransa baktığımız zaman politik olarak artık Akdeniz'de ve Orta Doğu'da son günlerini yaşıyor, son dönemlerini yaşıyor. Bu saldırganlığın temel nedeni bu. Zaten bu açıklamalarla da dün Sayın Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın çok güzel bir cevabı var. Yani Akdeniz'de Türkiye'siz hiçbir denklem kurulamaz. Bu denklem kurmaya çalışanlar Türkiye'de gerekli cevabı alacaklardır. Ne yaparsa yapsınlar Türkiye'yi engelleyemezler bağlamında bir açıklaması vardı diyebiliriz Arsutu'da.
Bir de Çin-Hindistan sınırına bakarsak orada da bir hareketlilik, bir gerginlik, bir kavga yaşanıyor. Çin-Hindistan sınır kavgasının nedeni nedir? Gelinen son durum nedir? Onu soralım.
Şimdi tabii yıllardır Çin kendi komşularıyla sınır problemi yaşıyor. Bunu Rusya'yla da yaşıyordu. Diğer ülkelerle de yaşıyordu. Yani Japonya'yla da yaşıyor. Biliyorsunuz işte Tayvan başta olmak üzere. Hindistan'la da problem vardı. Ama son dönemde dünyadaki bu koronavirüs krizinden de yaralanarak Çin'in daha önce Hindistan'la askersiz olan bölgeye asker yığdırdı. Ve bir takım adaları ele geçirmeye çalıştığıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı ki Hindistan ordusuyla bir kriz ortamı var. Bu krizi zaten Çin'in Hindistan'la arasının çok da iyi olduğunu söyleyemeyiz.
Evet.
Ama şimdilik bir uzlaşı oldu. Yani iki ülke ordular da o askersiz olan alandan geri çekildiler. Ama Hindistan'ın bunu unutacağını düşünmüyorum Aziz Türkdoğan.
Evet.
Şimdi bölgede Rusya üzerinden işte Şangay İşbirliği Örgütü başta olmak üzere bir düzen vardı. Artık bu düzenin bu yeni dönemde bölgede Amerika Birleşik Devletleri etkisinin Hindistan üzerine yoğunlaşacağını söyleyebiliriz. ABD'nin Hindistan'a başta askeri alanda ve askeri teknolojide çok önemli destekleri var. Hindistan'ın da son Çin kriziyle birlikte ben askeri alanda Rusya'ya bağımlılığını azaltacağını, Çin'e daha büyük bir önlem almak adına Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişkiler kuracağını söyleyebiliriz.
Evet.
Tabii bölgede baktığımız zaman İngiltere'nin de devreye gireceğini, eskiden olduğu gibi Hindistan'la çok daha yakın ilişkiler kurmaya çalışacağını söyleyebiliriz. Brexit sonrası özellikle İngiltere başta serbest ticaret anlaşmaları olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde bazı etkinlik alanları oluşturmaya çalışıyor. Bunu Hindistan'la da daha da ileriye götüreceğini söyleyebiliriz. Türkiye ile de daha da ileriye götüreceğini söyleyebiliriz. Dün işte İngiltere Ekonomi Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Türkiye ile serbest ticaret anlaşması konusunda önemli mesafeler kaydetti ve bu beni çok mutlu ediyor ifadelerini kullandı. Yani Amerika Birleşik Devletleri belki baktığımız zaman bölgemize hem Asya Pasifik'te hem de Orta Doğu'da tek başına bir denge oluşturmayabilir ama İngiltere'nin devreye girmesiyle birlikte bu denge tersine dönebilir diye düşünüyorum ben aslında.
Peki. Çok kısa bir süremiz kaldı. Bir de COVID-19 vakalarının Rusya'da da hızla arttığı bilgisi var. Bu Rusya'yı, Rus ekonomisini nasıl etkiliyor? Kısaca onu soralım size.
Tabii COVID-19 gerçekten Rusya'da 600 bini geçti. 600 bin kişi şu anda enfeksiyon olmuş durumda ve bunların belli bir kısmı da iyileşti ama sayı 7 bin ile 8 bin arasında devam ediyor. Dünyanın her bölgesinde olduğu gibi Rusya'da da aslında bu pandemiye bağlı riskler gerçekten yüksek ama bu riskler çatısı altında. Biliyorsunuz Rusya'da 1 Temmuz anayasa referandumu dün itibariyle oy kullanılmaya başladı.
Evet.
İnsanlar sandığa gitti ve anayasayı değiştirmek için işte Rusya Devlet Başkanı Putin'e 2 dönem daha aday olma ve bazı temel anayasa hakların garanti altına alınması bağlamında şimdi bu yeni dönemle birlikte Rusya özellikle 1993 anayasasını değiştirerek bu federasyon sürecini daha da merkezileştirmeye çalışıyor.
Evet.
Ama bir taraftan da pandemiye önlem almaya çalışıyor. Önlem alacak mı? Bu durum gerçekten şimdiden tahmin etmek zor. Gelecek bir ay içerisinde Rusya'daki bu pandeminin durumu bu riskin ne kadar büyük olduğunu göreceğiz Arzu Tuktuğan.
Hı hı, peki bakalım koronavirüs Rusya'yı, Türkiye'yi, dünyayı nasıl etkileyecek? Bu salgından nasıl kurtulacak dünya? Hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olunuz. RUSEN, Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.